Ayrım 14, Piramit, Henning Mankell, sayfa 163. Wallander cesetle birlikte acil servisteki bir odada kısa bir süre kaldı. Ölü adamın ifadesinden hiçbir şey çıkaramıyordu. Wallander kıyafetlerini aradı, ayakkabıları gibi onlar da kaliteliydi. Bir suç işlendiği tespit edilirse adli ekibin giysilere daha yakından bakması gerekecekti. Adamın cüzdanında Hanson'un daha önce bahsettikleri dışında bir şey bulamadı. Sonra doktorlardan biriyle konuşmaya gitti. ''Doğal nedenlerden ölmüş gibi görünüyor,'' dedi doktor. ''Herhangi bir şiddet izi ya da yaralanma yok.'' ''Bir taksinin arka koltuğundayken onu kim öldürmüş olabilir?'' diye sordu Wallander. ''Mümkün olan en kısa sürede otopsi sonuçlarını alabilir miyim?'' ''Onu şimdi Lund'daki adli tıbba göndereceğiz,'' dedi doktor. ''Polisin buna bir itirazı yoksa tabii.'' ''Hayır,'' dedi Wallander. ''Neden olsun?'' Emniyete dönüp Hanson'u görmek için odasına gitti. Telefon görüşmesi yapıyordu. Wallander beklerken kemerinin üzerinden sarkan acınası göbeğini fark etti. ''Alexanderson'un Stockholm'daki ofisiyle konuştum,'' dedi Hanson telefonu kapatırken. ''Sekreteriyle ve diğer ikinci sekreteriyle de şoke oldular tabii. Ama Alexanderson'un 10 yıl önce boşandığını söylediler.''
''Çocuğu var mıymış?''
''Bir oğlu varmış.
O halde ona ulaşsak iyi olur.''
''Bu mümkün değil,'' dedi Hanson.
''Neden?''
''Çünkü ölmüş.'' Wallander Hanson'un konuya dolambaçlı yollardan gelmesine bazen çok rahatsız oluyordu. Yine aynısını yapmıştı.
Ölmüş. Ne demek ölmüş?
Her şeyi tek tek sorman mı gerekiyor? Hanson notlarını kontrol etti. Tek çocuk, bir erkek, yaklaşık 7 yıl önce ölmüş. Görünüşe göre bir kaza. Ne demek istediklerini tam olarak anlayamadım.
Çocuğun bir adı var mı?
Bengt. Göran Alexanderson'un Üstad'da ne iş olduğunu sordun mu veya Svarte'de? Onlara bir haftalığına tatile gideceğini söylemiş. Kung Karl otelde kalacakmış, 4 gün önce gelmiş.
Tamam, haydi oraya gidelim, dedi Wallander.
Alexanderson'un odasında bir saatten fazla zaman harcadılar ama ilgi çekici hiçbir şey bulamadılar. Sadece boş bir bavul, dolaba düzgünce asılmış birkaç giysi ve bir çift yedek ayakkabı. ''Tek bir kağıt parçası yok,'' dedi Wallander. Düşünceli bir hali vardı. Kitap ya da herhangi bir şey. Sonra resepsiyonu arayıp Alexanderson'un herhangi bir telefon görüşmesi yapıp yapmadığını veya herhangi bir ziyaretçi olup olmadığını sordu. Resepsiyonistin cevabı çok netti. Kimse 211 numaralı odayı aramamış ya da ziyarete gelmemişti.
''Burada üst hatta kalıyor,'' dedi Wallander, ''ama Svarte'ye taksi istiyor.'' ''Acaba oraya nasıl gitti?''
''Taksi duraklarını arayacağım,'' dedi Hanson. Emniyete döndüler. Wallander odasının penceresinin önünde durmuş, dalgın dalgın caddenin karşısındaki su kulesini seyrediyordu. Mona ve Linda'yı düşünürken buldu kendini. Muhtemelen bir restoranda ya da başka bir yerde akşam yemeği yiyorlardı. Peki ne hakkında konuşuyorlardı? Şüphesiz Linda'nın bundan sonra ne yapacağını konuşuyorlardı. Aralarında geçen konuşmayı hayal etmeye çalıştı ama tek duyabildiği radyatörlerden gelen uğultuydu. Hanson, Üstad taksi duraklarını ararken kendisi de bir ön rapor yazmak için oturdu. Başlamadan önce kantine gidip birinin yarım bıraktığı bisküvilerden aldı. Hanson kapısını çalıp içeri girdiğinde saat 8'e geliyordu. Üstad'da bulunduğu 4 gün içinde 3 kez taksiyle Svarte'ye gitmiş, dedi Hanson. Her seferinde köyün kenarında inmiş. Sabah erkenden çıkıp öğleden sonra onu geri alması için taksi çağırmış. Wallander'in aklı kilometrelerce uzaktaydı ama başıyla onayladı. Bu yasaya aykırı değil, dedi. Belki de bir metresi vardır orada. Wallander ayağa kalkıp pencereye doğru yürüdü. Rüzgar şiddetleniyordu. Bilgisayar kayıtlarına bakalım, dedi birkaç dakika düşündükten sonra. Bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama yine de bakalım. Sonra da otopsi raporuna bakarız.
Kalp krizi olduğuna bahse girerim, dedi Hanson gitmek için ayağa kalkarken.
Büyük ihtimalle haklısın, dedi Wallander.
Wallander eve gidip bir kutu sosis açtı. Göran Alexanderson aklından çıkmaya başlamıştı bile. Yemeğini yedikten sonra televizyonun karşısında uyuyakaldı. Ertesi gün Wallander'in meslektaşı Martinson, Göran Alexanderson adını bulmak için mevcut tüm sabıka kayıtlarını taradı. Hiçbir şey yoktu. Martinson soruşturma ekibinin en geç üyesiydi ve yeni teknolojiyle arası en iyi olan oydu. Wallander tüm günü Polonya'ya kaçırılan çalıntı lüks araba dosyasıyla geçirdi. Akşam Löderup'a babasını görmeye gidip birkaç saat kağıt oynadı. Sonunda kimin kime ne kadar borçlu olduğunu tartıştılar. Wallander eve dönerken yaşlandıkça babası gibi olup olmayacağını düşündü. Yoksa bu yaptıkları yaşlanma belirtisi miydi? Her şeyi eleştiriyor, şikayet edip duruyor muydu? Acınacak halde miydi? Birine sormalıydı. Belki Mona'dan başka birine. 28 Nisan sabahı Wallander'in telefonu çaldı. Lund'daki adli tıp departmanıydı. Göran Alexanderson adlı bir kişiyle ilgili olarak arıyorum dedi hattın diğer ucundaki doktor. Adı Yörne'ydi ve Wallander onu Malmö'de çalıştığı zamanlardan tanıyordu. Neymiş diye sordu Wallander. Beyin kanaması mı yoksa kalp krizi mi? Hiçbiri dedi doktor. Ya intihar ya da öldürülmüş. Wallander dikkat kes. Öldürülmüş mü dedi. Ne demek öldürülmüş? Aynen öyle dedim dedi Yörne. Ama bu imkansız, bir taksinin arka koltuğunda öldürülmüş olamaz. Taksi şoförü Stenberg ortalıkta dolaşıp insanları öldüren tipte biri değil. Kesin olarak intihar oldu söylenemez mi? Nasıl olduğunu bilemem dedi Yörne umursamaz bir tavırla. Ama size kesin olarak söyleyebileceğim şey yediği ya da içtiği bir şeyden, bir şekilde vücuduna giren bir zehirden öldü. Bana cinayet gibi geliyor ama elbette bunu tespit etmek sizin işiniz. Wallander bir şey söylemedi. Raporu size fakslayacağım dedi Yörne. Hala orada mısınız? Evet dedi Wallander, hala buradayım. Yörne'ye teşekkür etti, aizeyi yerine koyup kendisine söylenenleri düşündü. Sonra dahili hattı kullanarak Hanson'dan hemen odasına gelmesini istedi. Wallander not defterlerinden birini alıp iki kelime yazdı. Göran Alexanderson. Emniyetin dışında rüzgar şiddetleniyordu, bazı yerlerde fırtınaya bile dönmüştü. Sert rüzgar Skåne'nin her yerinde esmeye devam ediyordu. Wallander odasındaydı. Birkaç gün önce bir taksinin arka koltuğunda ölen adama ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını düşündü. 9:30'da toplantı odalarından birine gidip kapıyı arkasından kapattı. Hanson ve Rydberg çoktan masaya oturmuşlardı. Wallander Rydberg'i görünce şaşırdı. Sırt ağrıları olduğu için izinliydi. İşe döneceğine dair bir şey söylememişti. ''Nasılsın?'' diye sordu Wallander. ''Geldim işte'' dedi Rydberg kaçamak bir tavırla. ''Taksinin arka koltuğunda öldürülen şu adamla ilgili saçmalık da ne?'' ''En baştan başlayalım'' dedi Wallander. ''Etrafa baktı, biri eksikti. Martinson nerede?'' ''Bademcik iltihabı olduğunu söylemek için aramış'' dedi Rydberg. ''Belki Svedberg onun yerine geçebilir.'' ''Ona ihtiyacımız olup olmadığına bakarız'' dedi Wallander kağıtlarını alarak. Lund'dan fax gelmişti, sonra meslektaşlarına baktı. ''Basit bir olay gibi görünen şey düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabilir. Taksinin arka koltuğunda bir kişi hayatını kaybetti. Lund'daki adli tıp görevlileri zehirlendiğini belirledi. Ancak ölümünden ne kadar önce zehrin vücuduna girdiğini henüz bilmiyoruz. Lund birkaç gün içinde bunu bize bildireceğini söyledi.'' ''Cinayet mi, intihar mı?'' diye sordu Rydberg. ''Cinayet'' dedi Wallander tereddüt etmeden. ''Zehir içip sonra da taksi çağırmak mantıklı gelmiyor.'' ''Zehiri yanlışlıkla almış olabilir mi?'' diye sordu Hanson. ''Pek olası değil'' dedi Wallander. ''Doktorlara göre bu çok sıra dışı bir zehir karışımıymış.'' ''Nasıl yani?'' diye sordu Hanson. ''Örneğin bir doktor, kimyager veya biyolog gibi yalnızca bir uzman tarafından yapılabilecek bir şey.'' ''Sessizlik oldu. Yani bunu bir cinayet soruşturması olarak görmemiz gerekiyor.'' dedi Wallander. ''Bu adam, yani Göran Alexanderson hakkında ne biliyoruz?'' Hanson defterini karıştırdı. ''Bir iş adamı'' dedi. ''Stockholm'de iki elektronik mağazası varmış. Biri Westberga'da, diğeri Nortul'da. O Söz Caddesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşıyormuş. Görünüşe göre bir ailesi yok. Boşanmış, eski eşi Fransa'da yaşıyor.'' Oğlu 7 yıl önce ölmüş. Konuştuğum çalışanların hepsi onu tamamen aynı şekilde tanımlıyor. Nasıl diye sordu Wallander. İyi olduğunu söylüyorlar.
İyi?
Hepsinin kullandığı kelime buydu. İyi.
Wallander başını salladı. Başka bir şey?
Görünüşe göre oldukça sıradan bir yaşantısı varmış. Sekreteri pul koleksiyonu yaptığını tahmin ediyor. Kataloglar ofise geliyormuş. Hiç yakın arkadaşı yok gibi. En azından iş arkadaşlarının bildiği biri yok.
Kimse bir şey söylemedi.
Stockholm'den dairesini aramak için bize yardım etmesini istesek iyi olur dedi Wallander sessizlik bunaltıcı gelmeye başlayınca. Eski karısıyla da temasa geçmeliyiz. Burada Skåne'de Üstad ve Svarte'de ne yaptığını bulmaya çalışacağım. Kiminle buluşmuş? Akşama doğru tekrar bir araya gelip ne kadar ilerlediğimize bakalım.
Bir şey kafamı karıştırıyor dedi Ruitberg. Hakkında hiçbir şey bilmeden bir insan öldürülebilir mi?
Wallander başını salladı. İlginç bir şey söyledin dedi. Sonuç olarak biri Göran Alexanderson'a bir saat sonraya kadar hiçbir etkisi olmayan bir zehir veriyor. Yörne'den buna cevap vermesini isteyeceğim.
Verebilirse tabii diye mırıldandı Rydberg. Pek sanmıyorum.
Toplantı bitmişti. Çeşitli görevleri paylaştıktan sonra farklı yönlere dağıldılar. Wallander elinde kahve fincanı odasının penceresinde durup nereden başlayacağına karar vermeye çalıştı. Yarım saat sonra Svarte yolunda arabasındaydı. Rüzgar yavaş yavaş diniyordu. Güneş bulutların arasından kendini gösteriyordu. O yıl Wallander ilk kez nihayet baharın gerçekten de yolda olduğu hissine kapıldı. Svarte'nin girişine geldiğinde durup arabadan indi. Göran Alexanderson buraya geldi diye düşündü. Sabah geldi ve öğleden sonra Üstad'a döndü. Dördüncü gelişinde zehirlendi ve bir taksinin arka koltuğunda öldü. Wallander köye doğru yürümeye başladı. Yolun sahil tarafındaki yazlık evlerin çoğu kıştan korunmak için tahtalarla kapatılmıştı. Bütün köyü gezdi ama sadece iki kişi gördü. Bu ıssızlık ruhunu karartmıştı. Arkasını dönüp hızla arabasına doğru yürüdü. Arabanın park edildiği yerin yanındaki bahçede çiçek tarhında çalışan yaşlı bir kadını fark ettiğinde motoru çoktan çalıştırmıştı. Kontağı kapatıp dışarı çıktı. Kapıyı kapattığı an kadın dönüp ona baktı. Wallander selam vermek için elini kaldırarak çite doğru yürüdü. ''Umarım rahatsız etmiyorumdur.'' dedi.
''Burada kimse kimseyi rahatsız etmez.'' dedi kadın ona meraklı bir bakış atarak.
''Adım Kurt Wallander, Üstad Emniyetinden geliyorum.'' dedi.
''Seni hatırlıyorum.'' dedi. ''Seni televizyonda mı gördüm? Bazı güncel konular hakkında bir tartışmaydı belki.''
''Sanmıyorum.'' dedi Wallander. ''Fakat fotoğrafım arada bir gazetelerde çıkıyor maalesef.''
''Adım Agnes Ayn.'' dedi kadın elini uzatarak.
''Yıl boyunca burada mı yaşıyorsunuz?'' diye sordu Wallander.
''Hayır, sadece yılın yarısında. Genelde Nisan başında buraya taşınır, Ekim'e kadar kalırım. Kışı Harmstadt'ta geçiriyorum. Emekli öğretmenim. Kocam birkaç yıl önce öldü.''
''Burası çok güzel.'' dedi Wallander. ''Güzel ve sessiz. Burada herkes birbirini tanır.''
''Bilemiyorum.'' dedi. ''Bazen yan komşunuzu bile tanımazsınız.''
''Geçen hafta birkaç kez Svarte'ye taksiyle gelen bir adam gördünüz mü? Öğleden sonra tekrar bir taksiyle giden biri.'' Cevabı Wallander'i şaşırtmıştı.
''Taksi çağırmak için evimdeki telefonu kullandı.'' dedi. ''Aslında üç gün üst üste aynı adamsa tabii.''
''Adını söyledi mi?''
''Çok kibardı.''
''Kendini tanıttı mı?''
''Adının ne olduğunu söylemeden de kibar olabilirsin.''
''Peki telefonunuzu kullanmak mı istedi?''
''Evet.''
''Başka bir şey söyledi mi?''
''Ona bir şey mi oldu?''
Wallander ona gerçeği söylemesinin daha iyi olacağını düşündü. ''Öldü.''
''Ölmüş mü? Nasıl olmuş?''
''Bilmiyoruz. Şu anda bildiğimiz tek şey onun öldüğü. Burada Svarte'de ne yaptığını biliyor musunuz? Kimi görmeye geldiğini söyledi mi? Nereye gittiğini? Yanında kimse var mıydı? Hatırlayabildiğiniz her şey önemli.''
Kesin cevabıyla onu bir kez daha şaşırttı. ''Sahile kadar yürüdü.'' dedi. ''Evin diğer tarafında sahile giden bir yol var. O yoldan gitti. Sonra kumsal boyunca batıya doğru devam etti. Öğleden sonraya kadar geri gelmedi.''
''Sahilde mi yürüdü? Yalnız mıydı?''
''Bunu tam olarak söyleyemem. Sahil kıvrılarak devam ediyor. Benim göremediğim yerlerde biriyle görüşmüş olabilir.''
''Yanında taşıdığı bir şey var mıydı? Mesela bir evrak çantası ya da bir paket?''
Kadın hayır anlamında başını salladı.
''Endişeli görünüyor muydu hiç?'' Bence hayır.
Ama telefonunuzu kullandı.
Evet.
Bahsetmeye değer bir şey fark ettiniz mi?
Çok hoş, arkadaş canlısı bir adama benziyordu. Telefon görüşmelerinin ücretini ödemekte ısrar etti.
Wallander başını salladı. Çok yardımcı oldunuz dedi ona kart vizitini vererek. Başka bir şey hatırlarsanız lütfen beni karttaki numaradan arayın.
Çok üzüldüm dedi, çok hoş bir adamdı.
Wallander evin diğer tarafına gidip sahile giden patikadan aşağı yürüdü. Deniz kıyısına kadar gitti. Sahil ıssızdı. Arkasını döndüğünde Agnes E.'nin kendisini izlediğini gördü.
Biriyle görüşmüş olmalı diye düşündü Wallander. Başka bir makul açıklaması yok. Peki kiminle görüştü?
Emniyete döndü. Rüdbeck koridorda onu durdurup Alexanderson'un eski karısının izini Riviera'da bir eve kadar sürebildiğini söyledi.
Ama kimse telefona cevap vermedi dedi. Daha sonra tekrar deneyeceğim.
İyi dedi Wallander. Ona ulaştığında bana haber ver.
Martinson geldi dedi Rüdbeck. Söylediği tek bir kelimeyi bile anlamak imkansızdı. Ona tekrar eve gitmesini söyledim.
Doğru olanı yapmışsın dedi Wallander. Odasına gitti, kapıyı kapatıp üzerine Göran Alexanderson'un adını yazdığı not defterini çıkardı. Kim diye düşündü. Sahilde kiminle görüştüm, bulmalıyım.
Wallander saat 1'de acıktığını hissetti. Ceketini giyip tam çıkmak üzereyken Hanson kapısını çaldı. Söyleyecek önemli bir şey olduğu belliydi.
Önemli olabilecek bir şey var dedi Hanson.
Ne?
Hatırlayacağın gibi Alexanderson'un 7 yıl önce ölen bir oğlu vardı. Büyük ihtimalle öldürülmüş gibi görünüyor ama görüldüğü kadarıyla hiç kimse bununla ilgili yargılanmamış.
Wallander Hanson'a uzun uzun baktı.
İyi dedi sonunda. Artık peşine düşecek bir şey var. Tam olarak ne olduğunu söyleyemesem de.
Az önce hissettiği açlık kaybolmuştu.
28 Nisan öğleden sonra saat 2'yi biraz geçerken Rüdbeck Wallander'in yarı açık kapısını çaldı.
Alexanderson'un eski karısıyla bağlantı kurdum dedi odaya girerken. Ziyaretçi koltuğuna otururken yüzünü buruşturdu.
Sırtın nasıl diye sordu Wallander.
Bilmiyorum dedi Rüdbeck, tuhaf şeyler oluyor.
Belki de işe çok erken döndün.
Evde uzanıp tavana bakmak bir işe yaramıyor. Böylelikle Rüdbeck sırtıyla ilgili konuyu kapatmış oldu.
Wallander ona eve gidip dinlenmeye ikna etmeye çalışmanın zaman kaybı olduğunu biliyordu.
Ne oldu diye sordu bunun yerine.
Doğal olarak oldukça şoke oldu. Bir dakika falan konuşamadı.
Bu İsveç devleti için pahalıya patlayacak bir arama olmuş dedi Wallander. Sonra ne oldu?
Bir dakikalık sessizlikten sonra.
Elbette nasıl olduğunu sordu. Olanları anlattım. Neden bahsettiğimi anlamakta güçlük çekti.
Bu pek şaşırtıcı değil dedi Wallander.
Her neyse birbirleriyle iletişim halinde olmadıklarını öğrendim. Karısına göre evlilik hayatları çok sıkıcı olduğu için boşanmışlar.
Wallander kaşlarını çattı. Tam olarak ne demek istedi?
Bunun insanların düşündüğünden daha yaygın bir boşanma nedeni olduğunu düşünüyorum dedi Rüdbeck. Sıkıcı bir insanla yaşamak korkunç olmalı.
Wallander bunu düşündü. Mona'nın da onunla aynı görüşte olup olmadığını merak etti. Kendini ne sanıyordu?
Onu öldürmek isteyebilecek birinin olup olmadığını sordum ama cevap veremedi. Sonra ona Scone'de ne yaptığını bilip bilmediğini sordum ama o da bilmiyordu. Hepsi bu.
Ona ölen oğlunu sormadın mı? Hanson öldürüldüğünü söylemişti.
Tabii ki sordum ama konuşmak istemedi.
Bu biraz tuhaf değil mi?
Tam olarak aynı şeyi düşündüm.
Sanırım onunla tekrar konuşman gerekecek dedi Wallander.
Rüdbeck başını sallayıp odadan çıktı. Wallander Mona'yla konuşup evliliklerindeki en büyük sorunun can sıkıntısı olup olmadığını sorması gerektiğini düşündü. Düşünceleri telefonun çalmasıyla yarıda kesildi. Danışmadaki Ebba Stockholm polisinin onunla konuşmak istediğini söyledi. Not defterini eline alıp dinledi. Randall adında bir polis bu iş için görevlendirilmişti. Wallander daha önce onunla hiç karşılaşmamıştı.
Osu caddesindeki o daireye bakmaya gittik dedi Randall.
Bir şey buldunuz mu?
Ne aradığımızı bilmiyorken nasıl bir şey bulabiliriz?
Wallander Randall'in baskı altında olduğunu hissedebiliyordu. Daire nasıldı diye sordu Wallander elinden geldiğince kibar bir şekilde.
Temiz ve derli toplu dedi Randall. Her şey yerli yerinde. Biraz titiz bir bekar evi izlenimi edindim.
Aslında öyleymiş dedi Wallander.
Postalarını kontrol ettik dedi Randall. En fazla bir haftadır yokmuş gibi görünüyor.
Evet doğru dedi Wallander.
Telesekreteri vardı ama hiç kayıt yok. Kimse aramamış.
Kaydettiğin mesaj ne diye sordu Wallander.
Sıradan.
En azından bunu biliyoruz dedi Wallander. Yardımınız için teşekkürler.
Başka bir şeye ihtiyacımız olursa sizi tekrar ararız.
Telefonu kapatıp saate bakınca soruşturma ekibinin öğleden sonraki toplantısı için vaktin geldiğini gördü.
14. ayrımın sonu. Sayfa 175.